Herkese selamlar. Bu videomda sizlere e-ticarete nasıl başlanır, e-ticarete başlanırken dikkat etmeniz gereken adımlar nelerdir bunları anlatacağım. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki e-ticaret bir derya deniz. Ancak ben bu videomda e-ticarete başlamak isteyenlerin hangi adımları takip etmesi gerekiyor, neler yapması, neler yapmaması gerekiyor, biraz daha temel ve toparlayıcı bir video çekmek istedim. Bu arada kanala abone olarak da sosyal medya ve dijital pazarlama dünyasından güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle son yıllarda insanların online mecralardan alışveriş yapma oranı gün geçtikçe artıyor. Pandemi döneminde bu oran çok daha fazla olmuş durumda. Kısıtlamalar biraz daha insanları online alışverişe itiyor ve belki de 2030'lu yıllarda göreceğimiz artışları 2020-2021 yılında 1,5-2 yılda biz pandemi etkisiyle görmeye başladık. Dijital dünyada öngörü gerçekten zor bir şey. Çünkü çok hızlı büyüyen, gelişen ve değişen bir sektör dijital pazarlama. Ancak benim şöyle bir öngörüm var. Yani ben önümüzdeki 10 yıl içerisinde herkesin bir e-ticaret sitesi olacağını düşünüyorum. Üniversite öğrencisinden ev hanımına, tam zamanlı bir şirkette çalışan beyaz yakalıdan çiftçiye kadar farklı sektör dallarında olan insanların büyüklü küçüklü e-ticaret platformlarında üyelikleri, mağazalarının olacağını düşünüyorum. Artık tüm dünyada insanların medya okuryazarlığı ve internet kullanım becerisi hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Bunun yanı sıra Trendyol, Amazon gibi büyük pazar yerlerinin insanları çoğunlukla mutlu etmesi, onlara güven sağlaması ve aynı zamanda işte biliyorsunuz Instagram'ın alışveriş özelliği, Twitter alışveriş özelliğini deniyor. Instagram yine alışveriş özelliği tarafına farklı özellikler deniyor. Büyük sosyal medya platformlarının e-ticaret ve online alışverişe yaptığı milyonluk yatırımlar bu anlamda pastayı, sektörü büyütüyor. Öncelikle e-ticarete girmek istiyorsanız genel olarak bilmeniz gereken şeyler var. Pazarlamanın üstadı Philip Kotler Pazarlama İlkeleri kitabında pazarlamanın 4P'si şeklinde bir kavram sunar ve bu kavram yıllarca işte yarım asır boyunca hala konuşulmaya devam ediyor. Tablo öyle bir tablo ki 2021 yılında olsak bile Philip Kotler'ın 60'lı yıllarda konuştuğu kitabında kaleme aldığı dinamikler hala dijital pazarlamada da devam ediyor. Peki pazarlamanın 4P'si nedir? Philip Kotler der ki Product, Price, Place ve Promotion bizim için önemli. Product dediğimiz şey ürün. Aslında e-ticaret bir köprüdür. Tek bacağı yoktur. E-ticaretin bir sürü bacağı vardır. Bu bacaklardan herhangi biri çöktüğünde maalesef köprü ayakta kalamaz. Dolayısıyla product bu önemli bacaklardan birisidir. Ürününüzün rağbet gören bir ürün olması gerekiyor. Ürünü iyi araştırmanız gerekiyor. Satmak istediğiniz ürün bulunduğunuz bölgede insanların talep gösterdiği bir ürün mü? Stok sıkıntısı olmaması gerekiyor ürünün. Ürünü aldınız, sattınız, ürün bitti, stok sıkıntısı yaşıyorsunuz. Tedarik sıkıntısı yaşıyorsunuz. İşte bu noktada sürdürülebilir bir e-ticaret pazarlaması yapmanız mümkün değildir. E-ticarette planlamaları uzun vade yapmanız gerekiyor. İşte 6 ay, 2 sene, 5 sene gibi özellikle bu alanda bir marka oluşturmak istiyorsanız uzun vadeli ve sürdürülebilir planlar yapmanız gerekiyor. Talep gören doğru ürünü ucuza mal ederek tedarik edebilmeniz gerekiyor. Siz üretebilirsiniz ya da toptancıdan bu ürünü alabilirsiniz. Tabii ki ürün konusunda çeşitlilik de önemli. Yani kalabalık bir caddeye mağaza açtığınızı düşünün. İnsanlar mağazadan içeriye giriyor. Dükkanınızdan içeriye giriyor ve dükkanınızda sergilediğiniz ürünlerin çeşidi ne kadar fazlaysa bu noktada insanlar dükkanınızda daha uzun süre vakit geçirir ve sepetlerine birden fazla ürün ekleyebilir. Bakın aynı bu kurallar e-ticaret için de geçerlidir. Sunmuş olduğunuz ürünlerin çeşitliliği ne kadar fazlaysa insanlar e-ticaret sitelerinizde, mağazalarınızda o kadar uzun süre vakit geçirir ve sepetlerine birden fazla ürün ekleyebilir. Bu noktada product bizim için çok önemli. Bir sonraki maddemiz Kotler amcamız der ki price yani ürünün ücreti ve bu süreçteki cebimizden çıkacak olan rakamlar olarak yorumluyorum ben bunu. Satmak istediğimiz ürünün fiyat politikası bizim için önemlidir. Sizinle aynı ürünü satan bir satıcı Trendyol'da bu ürünü sizden daha ucuza satıyorsa fiyatlandırma anlamında rakiplerinizle rekabet edemeyeceğiniz için bu noktada sürdürülebilir bir e-ticaret pazarlaması yine yapmanız mümkün görünmüyor. Bir de ben buraya branding'i ekliyorum. Yani Philip Kotler amcamızın 4P'sine karşılık ben de burada naçiz naçizane bir de B ekliyorum. Yani brandlik, marka bilinirliği. Fiyatlandırma politikasıyla marka bilinirliğinin ben doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bugün 10 liraya da 20 liraya da, gerçi artık kalmadı 10 liraya 20 liraya tişört de. İşte 30-40 liraya da tişört alabiliyorsunuz. 500 liraya da aynı tişörtü satın alabiliyorsunuz. Bakıyorsunuz ikisi de siyah. Elbette çok farklılıklar var. Kumaş kalitesi gibi vesaire. Bunlar çok ayrı konular tabii ki. Ancak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kişi bir siyah tişörtü 20-30 liraya da alabilir. 500-600 liraya da alabilir. İkisi de siyah tişört. Bu noktada ürün kalitesi ve benzeri durumların yanında marka bilinirliği de etkili. Ancak aynı markanın ürününü birden fazla firma satıyorsa tüketici bunun farkında olduğu için fiyatlandırma politikası bizim için burada önemli. Bu fiyatlandırma politikasında şuna da değinmek istiyorum. Şimdi biz ürünü ucuza aldık ya, diyelim ki ucuza mal ettik ürünü. Bu noktada kargo giderleri, çalışan ekibinizin sayısı ve bunların giderleri, dijital reklam harcamalarına yaptığınız yatırımlar, çalıştığınız ajansın maliyeti, pazar yeri komisyonları, yaptırdığınız e-ticaret sitesinin işte maliyeti ve benzeri, bunları da hesaba ve plana katmanız gerekiyor. İş sadece ürünü ucuza tedarik etmekle bitmiyor. Buradaki giderleri de çıkarmanız gerekiyor ve karı bunun üzerinden hesaplamanız gerekiyor. Üçüncü maddemiz placement, yani yer. Philip Kotler amca diyor ki bu ürünü sen nerede satacaksın? Hangi kanallar aracılığıyla satacaksın? Kotler bunu sorguladığında 1960'lı yıllardan bahsediyoruz ama günümüzde 2021 yılında internet geldi. Yani 60'lı yılları bırakın, son 3 yılda 4 yılda bile inanılmaz değişiklikler yaşıyoruz. Ancak bakın, pazarlamanın dinamikleri hep aynı. Nerede satacaksın? Instagram sayfanın üzerinden mi satacaksın? Amazon, Trendyol, Etsy, gitti gidiyor hepsi burada gibi pazar yerlerinde mi satacaksın? Veya kendine ait bir e-ticaret sitesi mi yapacaksın? Orada mı satacaksın? Çünkü bu 3 kanalda da pazarlama çalışmalarını farklı şekilde yürütmen gerekiyor. Placement, yani ürünlerin satılacağı yer bizim için burada önemli. Bana şu soru geliyor. Ya Ahmet, sence Trendyol'a mı gireyim yoksa kendi e-ticaret sistemi mi açayım? Ne öneriyorsun diye soruyorlar. Tabii ki bu sektörden sektöre göre farklılık gösterebilir ama ben genellikle her ikisini de öneriyorum. Trendyol ve benzeri pazar yerlerine insanlar tepki gösteriyor. %20 komisyon mu olur? %30 komisyon mu olur? Çok yüksek. Ama bunu şunun gibi düşünün. Yani işlek bir caddede mağaza açtığınızda bunun kirası yüksek oluyor ama orada müşteri edinme ve sıcak satış ihtimali de artıyor. Dolayısıyla bu gibi pazar yerlerinde sıcak satışı elde edebiliyorsunuz ama tabii ki her şeyin maliyetinin olduğu gibi bunun da bir maliyeti söz konusu. Derseniz ki hayır, ben uzun vadede kendi marka bilinirliğimi inşa edeceğim. Uzun vadede e-ticaret pazarlamasında kendi bilinirliğimi, markamı ortaya koyacağım ve insanlar beni bilerek, beni duyarak benden alışveriş yapacaklar derseniz elbette Trendyol ve benzeri pazar yerlerinin yanında kendi e-ticaret sitenizi mutlaka açmanızı öneriyorum. Siz ne kadar kaliteli ve iyi ürünler satarsanız satın, Trendyol ve benzeri pazar yerlerinde ürün satışı yaptığınızda insanlar Trendyol'dan bu ürünü satın aldım diyor. Sizin markanız her defasında geri planda kalıyor ve müşterilerinizle sıcak şekilde ilişkiye, iletişime geçemiyorsunuz. Dolayısıyla uzun vadede bir marka bilinirliği hedefliyorsanız elbette kendi e-ticaret sitenizi açmanız gerekiyor. Ve geldik Kotler amcamızın 4. başlığına, promotion, yani rekabet. Biz kendi ajansımıza 200'den fazla firmaya hizmet verdik ve bu 200'den fazla firmanın belki %70'i %80'i e-ticaret sitesidir. E-ticarette gerçekten başarılı işler çıkartıyoruz. Biz burada şunu görüyoruz. Her marka için aylık veya 2 aylık konsept çalışmalar yapıyoruz. Bu bazen ayda 2 bile olabiliyor. Atıyorum sepette her ikinci üründe %50 indirim. İşte 200 TL alışverişe 50 TL'ye varan indirimler gibi. Yaz indirimi, anneler günü indirimi, bayram şenliği gibi kendi danışmanlık verdiğimiz e-ticaret firmalarında da promotion'a önem veriyoruz. Çünkü insanlar indirimi sever. Hepimiz indirimi severiz. Benimsemek isteriz. Dolayısıyla buradaki 4. P'mizde promotion oluyor. Burada da iyi bir rakip analizi yapmanızı öneririm. Şimdi kendi listeme geri dönüyorum. E-ticaret sitemizi, ürünü bulduk. Ucuza tedarik ettik. E-ticaret sitemizi de açtık diyelim ki. E-ticaret sitesi açarken de tabii ki TCMX, Ideasoft gibi profesyonel altyapıları kullanabilirsiniz. Ya da iyi bir geliştirici, iyi bir ajans bulduysanız işte WordPress, Shopify gibi hazır altyapılı sitelerde kullanmanızı öneririm. Bu işi yapan farklı reklam ajansları var. Onların hizmetlerini de kullanabilirsiniz. Ancak bu noktada sıfırdan bir yazılımla e-ticaret sitesi oluşturmak istiyorsanız mutlaka işbirliği içerisinde olduğunuz ajansın kalitesinden emin olmanız gerekiyor. Bu bizim için önemli. Eğer ki sistemi kurdunuz, satışlar başladı, işbirliği içerisinde olduğunuz ajansla olması gereken çalışmaları yapamıyorsanız bu noktada çok ciddi zarara uğrayacaksınız. Bu da bizim için önemli. Şimdi bu konu üzerine çok konuşulur. Hangi e-ticaret sitesi altyapısını seçmeliyim? Digimex mi kullanayım? Ideasoft mu kullanayım? T-Soft mu? Paprika mı? WooCommerce mı? OpenCart mı? Shopify mı? BigCommerce mı? Vesaire. Bunların hepsiyle alakalı uzun bir video çekmek gerekir. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Bununla alakalı bir video çekeceğim. E-ticaret sitesi altyapısı hangisi tercih edilir? Artıları, eksileri nelerdir? Bunları anlatırız. E-ticaret sitemizi de kurduk ve geldik bir sonraki adıma. Şirket. Şimdi biliyorsunuz eğer ki bir Instagram butiği değilseniz, e-ticaret tarafında orta ve uzun vadede iyi bir marka bilinirliği oluşturmak istiyorsanız ya da Trendyol ve benzeri pazar yerlerinde ürün satışı yapmak istiyorsanız bir resmi şirketinizin olması gerekiyor. İki şirketi olan bir insan olarak söyleyebilirim ki eğer ki ciddi bütçeleriniz yoksa e-ticaret tarafında şahıs firmaları kurabilirsiniz. Şahıs firması bir günde açılır, bir günde kapatılır. Çok ciddi masraflar çıkmaz limited şirketi veya anonim şirketi gibi. Biraz daha işler kolay olur. Özellikle devletin genç girişimciler, kadın girişimciler özelinde teşvikleri oluyor dönem dönem. Bunları da takip edin. Ben yaklaşık 2,5 yıl önce kendi şirketimi kurarken, işte eski ajansım Massive Digital Agency'yi kurarken devletin genç girişimci desteğinden yararlanmıştım 30 yaş altı. Şimdi de yeni bir ortaklık sürecine gittik. Limited şirketinde devam ediyoruz. Şirketi de kurduğumuzu varsayıyorum. Ürünler siteye yüklendi. Güzel, mobil uyumlu, pırıl pırıl, hızlı, modern bir tasarıma sahip güzel bir web sitemiz de var. Geldik bir sonraki aşamaya, sanal POS. Şimdi normalde sizin bütün bankaları tek tek arayarak, onlardan randevular alarak tek tek bu bankaları ödeme sistemlerini kendi e-ticaret sitenize entegre etmeniz gerekiyor. Eğer kendi e-ticaret siteniz üzerinden satış yapmak istiyorsanız. Ancak bunu yapan aracı firmalar var. Easyco, Paytr, Parampos gibi bir sürü firma var. Bu firmalar sizin yerinize gidiyor, bankalarla anlaşma yapıyor. Yani hali hazırda bir sistemleri var. O sistemi kolaylıkla sizin sitenize birkaç gün içerisinde kuruyor. Tabii bunun için gerekli altyapıların hazırlanmış olması gerekiyor e-ticaret siteniz tarafında. Bu da oldukça kolay bir işlem aslında. Bir sanal POS entegrasyonu kurmanızı öneririm. Bu dördüncü adımı da gerçekleştirdik. Artık satış için her şeyimiz hazır e-ticaret sitemizde. Mağazayı açtık, ürünleri dizdik, bütün altyapı sistemimiz hazır. Geriye ne yapmamız gerekiyor? Gel vatandaş, gel. En güzel ürünler bende. En kaliteli ürünler bende. Ne satıyorsanız kapıya çıkıp bağırmanız gerekiyor. Yani target audience oluşturup bu target audience'lara ulaşmanız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Dijital pazarlama çalışmaları. Öncelikle sosyal medya kanallarınızı oluşturmanız gerekiyor. Dediğim gibi bunlar ayrı ayrı uzun uzun konular. Sosyal medya reklamcılığı üzerine 2 hafta konuşurum ben susmadan. O yüzden sadeleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Sosyal medya kanallarınızı oluşturabilirsiniz. Google Ads, Analytics bunların kurulumlarını yapmanız gerekiyor. Web sitenize işte Facebook Pixel, Google Ads, Google Analytics ve benzeri pazarlama kodlarını eklemeniz gerekiyor. Sonrasında sosyal medya reklamcılığı, Google Ads reklamcılığı, SEM strateji uygulamalısınız. Organik tarafta trafiği artırabilmek için Search Engine Optimization yani SEO dediğimiz çalışmaları yapmanız gerekiyor. Uzun vadede buradan etkili sonuçlar alabilirsiniz. Ve aynı zamanda Facebook, Instagram, Google reklamları yanı sıra Influencer Marketing'ine biz öneririz. Influencer Marketing de yine satışların artırılması noktasında etkilidir. Bunun yanı sıra e-mail marketing ve dijital pazarlama otomasyonları kullanmanızı öneriyorum. Yani kişiselleştirilmiş dijital pazarlama otomasyonları vardır. Bir kişi web sitesi ziyaret etti, bir ürünü sepete ekledi. İşte satın almadan çıktı, bir saat sonra ona otomatik bir mail gönderebilirsiniz. 3 gün boyunca almadıysa 3 gün sonra %10-%15 indirim tanımlayabilirsiniz o üründe. İndirim kodları sunabilirsiniz. Dijital pazarlama otomasyonları kullanarak e-ticaret sitenizde belirli eylemler gerçekleştirmiş olan kişilere kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri de uygulayabilirsiniz. E-mail marketing de yine bunlardan birisidir. Ve tabii ki olmazsa olmaz dediğimiz şey content marketing yani içerik pazarlama. Bugün insanlar bir ürünü merak ettiğinde Google'da aratıyor. Bugün insanlar bir ürünü merak ettiğinde YouTube'da videolar izliyor. Dolayısıyla Google'da e-ticaret sitenize bir blog kısmı entegre edebilirsiniz. SEO uyumlu düzenli blog yazıları yazabilirsiniz. Ürünleriniz veya hizmetlerinizle alakalı şu an benim de yaptığım gibi kendi sektörümle alakalı düzenli olarak YouTube videoları yayınlayabilirsiniz. Instagram'da canlı yayınlar, röportajlar, etkinlikler, yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Bu noktada sosyal medyadaki içerik pazarlaması da doğrudan ürün ürünlerin satışı noktasında etkili sonuçlar getirecektir. Oradaki profil ziyareti sayısı artışı, takipçi artışı gibi durumlardan bahsediyorum. Şu soru geliyor: hocam Facebook reklamcılığı mı, Google reklamcılığı mı? İşte influencer yapayım mı, yapmayayım mı? Ben dijital pazarlama konusunda bütüncül bir çalışmanın sonuç getirdiğini düşünen bir insanım. Sadece Instagram'da profil ziyareti değil, sadece işte Facebook Business'ta katalog satışları reklamı değil, pazarlamaya bütüncül bakmamız gerekiyor. Bu noktada size satış getirebilen her kanalda var olmalısınız. Google tarafında shopping reklamlarını aktif edebilirsiniz belki. İşte Instagram'daki reklam çalışmaları, influencer marketingler, biraz önce saydığım tüm adımları profesyonel şekilde yapmanız gerekiyor. Bu noktada ya zamanım var, maliyeti kısacağım derseniz bu işi çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Ya da alanında uzman bir ajansla, profesyonel bir ekiple çalışmanızı bu noktada öneriyorum. Videonun en başında da söylediğim gibi e-ticaret bir köprüdür ve bu köprünün ayaklarından herhangi birisi kırılırsa, çökerse köprünün havada durma ihtimali çok zor olur. Reklam tarafında etkili çalışmalar yapamıyorsanız, profesyonel bir ekiple çalışmıyorsanız reklam harcamalarınızın büyük bir çoğunluğu çöpe gidecektir. Evet, işte e-ticaret böyle çok kanallı bir süreç. Yani mümkün olduğunca basit ve kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım size. E-ticaretle alakalı videolar çekmeye devam edeceğim. Sormak istedikleriniz varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'da takip ederek güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.